Ayrım 10, Sylvester Bonnard'ın Suçu, Anatole French, sayfa 131. 16 Ağustos. Onları bekliyordum. Gerçekten onları sabırsızlıkla bekliyordum. Onları iyi karşılaması için Teresa'nın gönlünü yapmak üzere damarına girme ve hoşlanmasını sağlamada bütün ustalığımı kullandım ama pek yürümedi. Geldiler sonunda Jane, inanır mısınız, pek şirindi. Tam olarak ninesinin benzeri değildi elbet. Fakat bugün ilk kez onun hoş bir fizyonomiye sahip olduğunu farkına vardım. Bu da şu dünyada bir kadın için çok yararlı tabii. Gülümsedi. Kitap sarayı neşeyle doluverdi. Teras'ı gözle izlemeye aldım. Yaşlı muhafızın aksiliklerinin genç kızı gördüğünde yumuşayıp yumuşamadığını gözledim. Donuk gözlerin, uzun derili çehresinin, oyuk ağzının, kudretli ihtiyar periyi anımsatan sivri çenesinin Jane'in üzerinde durduğunu gördüm ve her şey bununla kaldı. Maviler giyinmiş bayan prüför ileriye geçiyor, geri çekiliyor, sıçrıyor, sekiyor, haykırıyor, iç çekiyor, gözlerini indiriyor, gözlerini kaldırıyor. Nazik olmak için ne yapacağını bilemiyor. Çekiniyor, cesaret ediyor, tekrar çekingenleşiyor, yeniden cesurlaşıyor, saygı için diz kırıyor. Kısacası tam bir düzenbazlık. Amma da kitap var diye bağırıyor. Peki bunların hepsini okudunuz mu Bay Bonnard? Ne yazık ki evet diye yanıt veriyorum. Bu yüzdendir ki hiçbir şey bilmiyorum. Niye derseniz, bu kitaplar içinde bir tane yoktur ki dediklerini bir başka kitap yalanlamasın. Ne oluyor sonuçta? Hepsini okuduysanız ne düşüneceğinizi bilemiyorsun. İşte durumun bu hanımefendi. Bayan Prüfer izlenimlerini ona söylemek için Jane'i yanına çağırdı. Fakat Jane pencereden bakmaktaydı. Ne kadar güzel dedi. Irmağın akışını seyretmek hoşuma gidiyor. İnsana ne çok şeyler düşündürüyor. Bayan Prüfer şapkasını çıkarıp sarışın buklelerle süslenmiş alnını ortaya çıkarınca hizmetçim giyeceklerinin mobilyalar üzerine dolaşmasını görmekten hoşlanmadığını söyleyerek şapkayı hırsla kaptı. Sonra Jane'e yaklaştı ve onu küçük bayan ne diye adlandırarak urbalarını istedi kendisinden. Küçük bayan ona kabanını ve şapkasını vermekte, zarif bir boynu ve yuvarlak hatları, pencerenin büyük aydınlığı üzerine belirginleşen bir vücudu ortaya çıkıvermiş oldu. O an onun ihtiyar bir dadı, kuzular gibi saçlarını kıvırmış bir pansiyon müdüresi ve eski yazılar uzmanı arşivci bir adamcağız dışında bambaşka birilerince görülmüş olmasını arzu ettim. "Sen nehrine mi bakıyorsunuz?" diye sordum ona. "Güneş altında kıvılcımlar saçıyor." "Evet," diye yanıt verdi, dirseklerini destek çubuğuna dayamış olarak. Akan bir alev diyesi geliyor insanın. Hele bakın şuraya. Suya yansıyan sahilin söğütleri altında ne kadar serin görünüyor. O küçük köşe geri kalan bütün yerlerden daha fazla hoşuma gidiyor benim. Hadi öyleyse diyorum. Görüyorum ki ırmak sizi çekiyor. Bayan Prüfer de uygun görürse Pont Royal'ın ilerisinde kolayca bulabileceğimiz bir buharlı gemiyle Saint Claude'ye gitmeye ne dersiniz? Jane benim bu düşüncemden fazlasıyla memnun. Bayan Prüfer ise her türlü özveriye hazırdı. Fakat hizmetçim bizim böyle apar topar kalkıp gitmemize razı olmak istemiyordu. Tuttu beni, titreyerek peşi sıra gittiğim yemek odasına götürdü. "Beyefendi," dedi, "hiçbir şeyi hiçbir zaman kafaya takmıyorsunuz. O yüzden her şeyi düşünmesi gereken ben oluyorum. Allah'tan ki hafızam yerinde. Bu ağır kanıyı sarsmanın sırası olmadığını düşündüm." O sözlerini sürdürdü. İşte örneğin küçük hanımın neden hoşlandığını bana söylemeden kalkıp gidiyorsunuz değil mi? Sizi memnun etmek zordur bey. Ama hiç değilse neyin iyi olduğunu bilirsiniz. Bu genç insanlar için durum böyle değildir. Mutfaktan anlamaz onlar. Eğer kötü buldukları çoğunluk en iyi olan, iyi zannettikleri de kötü olandır. Çünkü daha onların gönlü yerli yerine oturmamıştır. O derece ki insan onlara karşı ne yapacağını tam bilemez. Bana söyleyin bakalım, küçük bayan bezelyeli güvercin ve profiterol sever mi sevmez mi? Tatlı Teresa'cığım diye cevapladım. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Eminim çok iyi olacaktır. Bu hanımlar bizim her zamanki mütevazi yemeğimizden memnun kalmayı bileceklerdir. Teresa kuru bir sesle tekrar söze başladı. Beyefendi, ben size küçük hanımdan söz ediyorum. Biraz olsun yararlanmadan evden gitmemesi gerek. Yaşlı kıvırcıklıya gelince eğer yaptığım akşam yemeğini beğenmezse avucunu yalayabilir. Umurumda bile değil. İçim rahat bir şekilde bayan prüförün kendi evindeymişçesine sakin sakin zülfler üzerine çalıştığı kitap sarayına geri döndüm. Ben bile onun kendi evinde olduğunu sandım. Pencerenin köşesinde daracık bir yere sıkışmıştı ama sandalyesini ve taburesini o kadar iyi seçmişti ki sanki bu mobilyalar onun için yapılmıştı. Jane ise tersine kitapları ve tabloları sevgi dolu bir elvedayı andıran uzun bir bakışta süzmekteydi. Buyurun diyorum kendisine, bu kitabı karıştırmakla oyalanın. İçerisinde güzel gravürler hoşunuza gidecektir. Aynı anda önüne Veselio'nun kostümler derlemesini açtım. Ama öyle modern sanatçılar tarafından geliş güzel yapılan adi kopyasını sanmayın lütfen. İlk baskıdan muhteşem ve saygın bir örneği. Öyle bir eser ki zamanla sararmış ve güzelleşmiş sayfalarında görünen soylu hanımların soyluğundan geri kalmaz. Gravürleri saf bir merakla karıştıktan sonra Jane bana şöyle diyor. Biz gezintiden söz ediyorduk ama sizin bana yaptırdığınız bir seyahat, büyük bir seyahat. Öyleyse bayan diyorum, seyahate çıkma için uygun biçimde hazırlanmak gerekir. Siz ise tek bacağının üzerine duran sandalyenizin bir köşesinde oturmaktasınız. Tabii ve söyle de dizlerinizi yormuş olsa gerek. Şöyle doğru dürüst oturun, sandalyenizi düzeltin ve kitabınızı masaya koyun. Gülümseyerek dediklerimi yapıyor ve bana şöyle diyor. Bakın efendim, şu güzel kostüme gösterdiği Venedik dükkanının bir düşesine aitti. Ne kadar soylu ve ne muhteşem düşünceler veriyor bu. Ne olursa olsun lüks güzel şey. Böyle düşünceleri dile getirmemek gerek bayan, diyor pansiyon müdüresi uğraşın üzerine yamuk bir küçük burnu kaldırarak. Bu gayet masumca diye yanıtlıyorum. İhtişamının ta doğuştan zevkine sahip olan lüksten hoşnut insanlar vardır. Yamuk burun aynı anda aşağı eğildi. Bayan Prefer de lüksü sever diyor Jane. Lambalar için kağıttan saydam şekiller keser. Bu ekonomik bir lükstür ama yine de lükstür. Yeniden Venedik'e dönmüş işlemeli bir dalmaçya kıyafeti giymiş bir Roma soylusuyla tanışıyorduk ki kapının çalındığını işittim. Sanıyorum ki gelen kutlu sepeti elinde pastacı çıraklarından biridir ama kitap sarayının kapısı açıldı ve ''Ey ihtiyar Sylvester Barnard, sen ki az önce korumanın altındaki genç kızı şu andaki güzelliği içerisinde gözlüklü ve kurumuş gözlerden başka gözleri görmesin diliyordum. Dileklerin en beklenmedik biçimde yerine geliyor ve işte ve küstah Terasa yarı tarihsel yarı mitolojik Yunan kahramanı, insan etiyle beslenen canavar Minotor'u öldürmek gibi Herkül'ün yaptığına benzer olağanüstü işler başarmıştır.'' Yaptığı gibi bir ses sana da şöyle diyor. Korkun ey sultanım, korkun ki her şeyi duyan Tanrı dileklerinizi tüketecek kadar sizden nefret etmesin. Kitap yurdunun kapısı açıldı, Teresa'nın içeri aldığı güzel bir delikanlı göründü. Bu ihtiyar kadıncağızın bildiği tek şey insanlara kapıyı açmak veya kapamak, geleni bekleme odasına veya salonu almak gibi incelikleri hiç bildiği yok. Gelene haber vermek ya da beklemesini söylemek gibi bir huyu da yok. İnsanları kapı önünde bırakır yahut getirip başınıza yıkar. İşte böylece yakışıklı delikanlı doğrudan içeri geldi. Benim de onu hemen alıp tehlikeli bir hayvanmış gibi yandaki odaya kapatacak halim yok herhalde. Gencin bir açıklama yapmasını bekliyorum. O da bunu çekinmeden yapıyor. Fakat sanırım masasının üzerine eğilmiş ve Sesulio'yu kavuşturan genç kız dikkatimi çekti. Kendisine bakıyorum, ya çok yanılıyorum yahut da onu bir yerlerde görmüş olmalıyım. Adı Jealous'mış. Bu isim de bilmiyorum nereden aklımda kalmış. Aslına bakarsanız Bay Jealous, madem Jealous artık burada, gayet iyi gelişmiş. Bana okulun 3. sınıfta olduğunu ve 15 veya 18 aydır konusu Benedikten manastırlarının Bienzu'daki durumu olan çıkış tezini hazırlamak için çalıştığını anlatıyor. Benim çalışmalarımı Monastikon adlı yayında okumuşmuş ve öncelikle benim görüşlerimi almadan ve Steio Manastırı'nın 1683'den 1704'e kadarki hesap kayıtlarından başka bir şey olmayan ve halen benim elimde bulunan el yazması eser olmadan tezini tam bir sonuca ulaştıramayacağı kanısına varmışmış. Bu noktalar üzerine beni aydınlattıktan sonra çalışma arkadaşlarımdan en ünlüsünün adıyla imzalanmış bir tavsiye mektubu verdi bana. Hele şükür buldum şimdi. Bu Bay Jess olsa şu geçen yıl kestane ağaçlarının altında beni aptal olmakla suçlayan genç adamdı. Bir taraftan mektubunu açarken bir taraftan da şöyle düşünüyordum. Vah zavallım vah. Senin söylediklerini işittiğimden ve hakkımda ne düşündüğünü bildiğimden hiç haberin yok. Ya da en azından o gün ne düşünmekte olduğunu bildiğimden haberin yok diyelim. Çünkü bu genç kafalar böylesine hafiftirler işte. Elimdesin şimdi genç düşüncesiz. Aslanın inindesin işte. Hem de o kadar beklenmedik bir anda ki vallahi şaşırmış koca aslan avın ne yapacağını bilmiyor. Peki sen, kocamış aslan, sen bir aptal sayılmaz mısın? Öyle değilsen bile öyle olsun. Bacesi Marguerite de Valois heykelin ayakları dibinde dinlemiş olmakla bir aptal oldun. Onu işitmiş olmakla iki kat aptal. İşitmemenin daha iyi olacağı bir şeyi unutmamakla da üç kat aptal. Kocamış aslanı böyle evire çevire bir güzel azarlamakla onu bağışlayıcı davranmaya özendirdim. Kulağın çok fazla çekmemi gerektirmedi ve hemencecik öyle neşeli oldu ki sevinçli kükremeler koy vermemek için kendini tutmak zorunda kaldı. Meslektaşımın mektubunu okuyuş halime bakan biri benim harfleri sökemediğimi düşünebilirdi. Okumam hayli uzun sürdü. Bu arada Bay Celis sıkılabilirdi fakat o Jane'e bakmakta ve sıkıntısını sabır haline dönüştürmekteydi. Jane ara sıra başını bizim tarafa çeviriyordu. İnsan hep öyle hareketsiz duramaz değil mi? Bayan Prefer buklelerini düzeltmekte olup göğsü küçük iç çekişmeleri şişmekteydi. Söylememen lazım ki bu iç çekişlerden çoğu kez ben de kendime bir övünç payı çıkardım. Bayım dedim. Mektubu katlayarak size yararlı olabilmekten mutluyum. Kendi payıma beni de çok yakından ilgilendiren araştırmalarla uğraşıyorsunuz. Ben elimden geleni yapmış bulunuyorum. Ben de sizin gibi hatta sizden daha iyi yapılacak daha ne çok şey olduğunu biliyorum. Benden isteğiniz el yazması emrinize hazır. Onu görebilirsiniz ama öyle ufak tefek bir şey değil. Bu yüzden korkarım ki... Ah beyefendi diyor bana Ciz. İlk kitaplar beni korkutmaz. Genç adama beni beklemesini rica ettim ve bitişikteki çalışma odasına kütük defterini aramaya gittim. Önce bulamadım onu, hatta şaşmaz işaretlerden hizmetçimin çalışma odasını düzelttiğini anladığımda onu bulmaktan umudumu kesmiştim bile. Fakat kayıt kütüğü öyle büyük ve öyle kalındı ki Teresa onu iyi yerleştirememişti. Onu güçlükle kaldırdım yerinden ve dilediğince ağır bulmaktan sevinç duydum. Bekle oğlum dedim kendi kendime gayet acı alayla dolu bir gülümsemeyle. Bekle sen. Bununla canını okuyacağım senin. Bu senin kollarını bir kırsın sonra da beynini. Bu Sylvester Bonnard'ın ilk öcü. Sonrasını düşünürüz. Kitap yurduna döndüğümde Bay Giles'ın Jane'a şöyle dediğini işittim. Venedikli hanımlar saçlarını sarımsı bir boyayla ıslatırlardı. Kimisi bal sarısı, kimisi ise altın sarısı olurdu. Fakat öyle saçlar vardır ki onların kendi doğal renklerin balın ve altınınkinden çok daha güzeldir. Tabii Jane düşünceli ve saygılı sükunetiyle yanıt vermekteydi. O çapkın vesaire'nin işe karıştığını ve kitabın üstüne eğilmiş birlikte Venedik düşesine ve soylu Romalı hanımlara bakmış olduklarını anlamakla gecikmedi. Jealous'ın suratını buruşturacağını düşünerek muazzam kitabımla ortaya çıktım. Bu bir aracı taşımasıydı ama kollarımı kırdı fakat genç adam onu bir tüy gibi kaldırdığı gibi gülümseyerek koltuğunun altına yerleştirdi. Sonra bana hoşuma giden bir teklifsizlikle teşekkür etti, öğütlerime ihtiyacı olduğunu anımsattı ve yeni bir görüşme için gün aldıktan sonra dünyanın en rahat tavrıyla hepimizi selamlayıp çıkıp gitti. Şöyle dedim, nazik bir genç bu çocuk. Jane Veselio'dan birkaç yaprak çevirdi ve yanıt vermedi. Saint Claude'ye gittik. Eylül, Aralık. İhtiyara yapılan ziyaretler düzenli olarak birbirini kovaladı. Bu konudaki titizliğinden ötürü sonunda kitap yurdunda kendine ait bir köşe edinmiş olan Bayan Prefer'e derin minnettarlık duydum. Artık kendisi şöyle konuşuyor. Sandalyem, taburem, rafım. Rafım dediği kendi iş kutusunu yerleştirmek için üzerinden şampanya bölgesi ozanlarını kovdu. Küçük bir masa. Çok da seveceğim ve onu sevmek için bir canavar olmalıyım. Kelimenin tam anlamıyla ona katlanıyorum ama Jane için neye katlanılmaz? Kitap yurduna o gittikten sonra tadına vardığım bir büyü getiriyor. Fazla bilgisi yok fakat o kadar yetenekli ki kendisine güzel bir şey göstermek istediğimde daha önce hiç fark etmediğim bir şey olabiliyor. O zaman bana onu kendisi gösteriyor. Şimdiye dek düşüncelerimi tam olarak ona anlatma olanağı bulamadımsa da onunkilerin zekice kaprislerini dinlemekten çoğu zaman zevk almışımdır. Benden daha sağduyulu bir adam onu daha yararlı hale getirmeyi düşünürdü. Ama hayatta sevimli olmak da yararlı değil midir? Güzel olmasa da insanları büyülüyor o. Büyülemek de herhalde çorap tamir etmek kadar yararlıdır. Ben ölümsüz değilim ve noterim ki tabii Üstad Möşe değil, daha yeni imzaladığım bazı kağıtları kendisine okuyacağı zamana kadar kuşkusuz o da fazla yaşlı olmayacak. Sanmam ki benden başkası onun gereksinimlerini karşılasın ve çeyizi için yardım etsin. Ben kendim de fazla zengin değilim. Ve baba mirasının benim ellerimde arttığı söylenemez. Eski metinleri taramak ve altın liralar devşirilemez. Fakat kitapların bu soylu gıdanın bugün satıldıkları fiyattan bir şeyler getirir. Şu küçük masada banka sahipleriyle prenslerin pazarlığa girişecekleri 16. yüzyıldan birçok şair var. Ayrıca zannederim Simon Wooster'ın şu Heyrus adlı eserleri Sylvester Mezat evinde tüm dikkatleri toplar. Kraliçe Claude'un kullandığı şu Precious Poe adlı eserler de ondan geri kalmaz. Kitap yurdunu bir araya gelen bütün bu ender ve ilginç nüshaları toplamak ve korumak için uğraştım. Ve uzun süre onların yaşamı için hava ve ışık kadar geçerli olduklarını sandım. Onları çok sevdim ve bugün bile onlara gülümsemekten ve onları okşamaktan kendimi alamıyorum. Şu maraken kaplar göze ne güzel görünüyor ve şu sığır derisi kapaklara dokunmak ne hoş. Bu kitapların bir tek yoktur ki büyük değerinden dolayı yüce bir insanın saygısını hak etmesin. Acaba onların sahibi olacak başka bir kimse onlara hak ettikleri değer vermeyebilecek mi? Hiç olmazsa yeni bir sahibin onların kendi kaderlerini terk ederek mahvolmalarını göz yummayacağını veya bir cahil kaprisiyle onları kırıp dökmeyeceğini bir bilebilsem. Sayfa kenarlarına bizzat yazarının yani Dom Jaques Boylard'ın el yazıyla özlü notlar düştü. Saint-Germain-des-Prés manastırının tarihinin şu benzersiz nüshası hangi ellere düşecek acaba? Üstad Bonnard, sen yaşlı bir delisin. Hizmetçin olan zavallı yaratık ağır bir romatizma ile bugün yatağa çivilenmiş halde. Yanındaki koruyucusuyla Jeanne neredeyse gelecek ama sen onları ağırlamayı düşüneceğine bir sürü salakça hayallere dalıp gidiyorsun. Sylvester Bonnard, sen adam olmayacaksın. Bunu da sana ben söylüyorum. Tam bu sırada onların şehir otobüsüne inmekte olduklarını penceremden görüyorum. Jeanne bir kedi çevikliğiyle atlarken Bayan Prefer deniz kazasını görünce kaçan ama bu defa kendisini kurtarmalarına razı olan bir Virginia'nın Bernard'ın de Saint-Pierre'ın Paul ve Virginie adlı eserinin çocuk kahramanı. Utangaç zarafetiyle kendi şoförün güçlü kollarına bırakıyor. Jane başını kaldırıyor, beni görüyor ve bana belli belirsiz bir güvenli dost işareti yapıyor. Güzelliği dikkatimi çekiyor. Anneannesi kadar güzel değil gerçi ama şirinliği ben yaşlı kaçın neşesi ve tesellisi olup çıkıyor. Genç kaçıklara gelince var onlardan halen. Onların bu konuda ne düşündüklerini bilmiyorum. Bu beni ilgilendirmiyor. İyi de sana tekrar et. Durmak mı lazım Borna? Dostum, hizmetçin yataktadır. Gidip kapıyı kendin açmak zorundasın. Aç bakalım ihtiyar. Kış kapıyı çalan ilkbahardır. Jane'dir bu. Gerçekten de pes pembe bir Jane. Bayan Prefer'in nefesi kesilmiş ve hoşnutsuz halde sahanlığa gelebilmesine daha bir kat var. Hizmetçimin durumunu anlattım ve akşam yemeğini lokantada yemeyi önerdim ama hasta yatağında bile gücü kuvveti yerinde olan Teresa yemeğin evde yenilmesine karar veriyor. Fikrince terbiyeli insanlar lokantada yemezlermiş akşam yemeğini. Zaten her şeyi düşünmüşmüş, yemeklik satın alınmış bile, kapıcı kadın pişirecekmiş onu. Girişken Jane gidip yaşlı hastanın bir şeye gereksinim olup olmadığını görmek istedi. Sizin hemen anlayacağınız gibi izinin üstüne salona geri yollandı. Yine de öyle korktum denli bir kalabalıkla değil. Tanrı esirgesin, eğer kendime hizmet ettirmeye ihtiyacım olursa diye yanıt verilmiş kendisine, sizin kadar çıtı pıtı olmayan birini bulurum. Bana gereken şey dinlenme. O ise çarşıda pazarda bir parmağı dudaklar üzerine konmuş sus işaretli tabelası olan bir dükkanda satılan bir mal değildir. Gidin eğlenin, burada durmayın. Sağlığa zararlıdır. İhtiyarlık bulaşıcıdır. Jane bu sözleri bize aktardıktan sonra ihtiyar Teresa'nın dilinden çok hoşlandığını da ekledi. Bunun üzerine Bayan Prefer seçkin bir zevke sahip olmadığı için ona sitemde bulundu. Ana dilini konuşup da dil bakımından saman dilinin hamallarını ve yaşlı çamaşırcı kadınları örnek alan nice iyi sanatçıyı örnek göstererek onu bağışlatmaya çalıştım. Ne var ki Bayan Prefer benim gösterdiğim açıklamalara itibar etmek için fazlaca seçkin bir zevklere sahipti. Bu arada Jane yüzünde yalvaran bir ifadeyle beyaz bir önlük takıp akşam yemeğiyle İlgilenmek üzere mutfağa gitmesine izin vermemi istedi. Bir ev sahibi ağır başlılığıyla Jane dedim. Eğer söz konusu olan tabakları kırmak, çanakları çentiklemek, tencereleri yamultmak ve küçük güğümlerin altını delmek ise sanmıyorum Teresa'nın mutfağa koyduğu sefil yaratık bu işi yapmaya yetip de artıyor. Çünkü şu anda mutfaktan felaket sesler işitiyor gibiyim. Ama yine de size yemek üzerine tatlı bir şeyler hazırlamayı öneriyorum Jane. Bir beyaz önlük bulup gelin, kendi elimle onu belinize bağlayacağım. Bez önlüğü beline özenle düğümledim. O da biraz sonra öğreneceğimiz nefis şeyler hazırlamak üzere mutfağa koştu. Bu küçük anlaşma dolayısıyla kendimi pek kutlayamadım. Çünkü Bayan Prüfer benimle yalnız kalınca endişe verici bir havaya girdi. Yaşlarla dolu alevli bakışlarını üzerime çevirdi ve derin derin göğüs geçirmeye başladı. Size acıyorum dedi bana. Sizin gibi bir adam, böyle seçkin bir adam, kaba saba. Çünkü kaba saba biri olduğu tartışma götürmez. Bir hizmetçiyle yaşasın. Ne acınacak bir hayat. Sizinse dinlenmeye özenli, bakıma ilgiye, her çeşit dikkatli tutumlara ihtiyacınız var. Hasta düşebilirsiniz. Üstelik sizin soyadınızı taşımaktan ve sizin yaşamınızı paylaşmaktan onur duymayacak tek kadın yoktur. Hayır, öyle biri olamaz. Kalbim söylüyor bana bunu. Sonra iki eliyle durmadan kaçıp gitmeye hazır olan bu kalbi bastırıyordu. Kelimenin tam anlamıyla çaresizdim. Bayan Prüfer'e hayli ilerlemiş yaşamımın gidişine hiçbir değişik yapmayı düşünmediğimi ve doğamla kaderimin el verdiği kadar da mutluluğa sahip olduğumu bir daha anlatmayı denedim. Hayır, mutlu değilsiniz diye bağırdı. Sizin yanınıza sizi anlayabilecek bir can yoldaşı gerek. Uyuşukluğunuzdan çıkın, etrafınıza bir göz atın. Geniş çevreniz, güzel tanıdıklarınız var. Toplum içine girip çıkmadıkça enstitü üyesi bu olunmaz. Bakın, yargıya varın, kıyaslayın beyefendi. İçgüdüm beni yanıltmaz. Oradan gelen bir ses sizin mutluluğu evlilikte bulacağınızı söylüyor. Kadınlar öyle özverili, öyle sevgili doludurlar ki, hepsi değil kuşkusuz, bazıları. Ayrıca onlar da ünlülere karşı çok duyarlıdırlar da. Aşçı kadınızın gücü tükenmiş artık, sağır olmuş, kötürümlemiş. Ya geceleyin sizin başınıza bir şey gelirse? İnanın, yalnızca bunu düşünmek bile beni titretiyor. Ve kadın gerçekten de titriyordu, gözlerini kapatıyor, yumruklarını sıkıyor, tepiniyordu. Üzüntüm son haddindeydi, oysa aynı inanılmaz ateşli haliyle tekrar başladı. Sağlığınız, o aziz sağlığınız. Bütün kanım canımı bir bilgenin, bir edebiyatçının, bir değerli insanın, bir enstitü üyesinin ömrünü korumak için seve seve verirdim ben. Aynı şeyi yapmayacak bir kadına da iyi gözle bakmazdım. Bakın beyefendi, ben büyük bir matematikçinin yaptığı defterler dolusu hesaplarla evindeki tüm dolapları dolduran bir adamın karısını tanıdım. Adamın bir kalp hastalığı vardı ve gözle görülür şekilde yıkıma gitmekteydi. Tabii karısını da görüyordum orada, onun yanında kaygısızca. Buna dayanamadım. Bir gün kendisine şöyle dedim. Bakın canım, sizde kalp yok. Sizin yerinizde olsam ben bilmiyorum ne yapardım. Mecalsiz bir halde durdu. Durumum korkunçtu. Bayan Prüfer'e öğütleri hakkında ne düşündüğüm açık saçık söylemek mi? Bunu aklıma bile getirmemeliydim. Çünkü onunla bozuşmak Jane'i kaybetmek olurdu. Bunun üzerine durumu tatlılıkla ele aldım. Benim evimde bulunuyordu. Durumu böyle almak biraz nezaketli yaklaşmama yardım etti. Çok yaşlıyım bayan diye yanıt verdim. Korkarım ki bu düşündükleriniz biraz gecikmiş düşüncelerdir. Bununla beraber onları düşüneceğim. Bu arada size biraz rahatlarsınız. Bir bardak şekerli su içmek herhalde iyi gelecektir. Bu sözler beni çok şaşırtacak bir şekilde onu bir anda yatıştırdı ve kendisi sükunetle rafın yanındaki sandalyesine ayaklarını taburaya dayayıp oturdu. Akşam yemeği tam anlamıyla berbattı. Bir hülya alemine dalıp gitmiş olan Bayan Prüfer buna pek dikkat etmedi. Ben genelde bu tür şanssız olaylara gayet duyarlıyımdır ama bu Jane'a da öylesine bir neşeye yol açtı ki sonunda ben de bundan keyiflendim. O yaşına kadar bir tarafı yanmış, bir tarafı çiğ bir pilicin komik bir şey olduğunu henüz bilmiyordum. Jane'in berrak kahkahaları bunu bana öğretti. Bu piliç unuttuğum binlerce esprili söz söyletti bize ve onun kararınca kızarmamış olmasından son derece memnun oldum. Beyaz önlüklü ince uzun genç kız çırpılmış yumurta akıyla yaptığı bir özel yemeği de getirince akşam sofrası tam bir keyifle tamamlandı. Açık sarı soslarının banyosunu yumurtalar en saf ışıltısıyla parlıyor ve ince bir vanilya kokusu yayıyordu. Onları masaya Chardin 18. yüzyıl daha çok natürmortlar, portreler ve özellikle duygulu sahneler resmeden Paris doğumlu ünlü ressam. Tablolarındaki bir ev kadının temiz yürekli ciddiyetiyle getirip koydu. Ruhumun derinliğinde büyük bir endişe vardı. Evlenme konusundaki öfkeli taşkınlıkları ortaya dökülmüş olan Bayan Prüfer'le daha uzun zaman terbiyeli bir dille konuşmayı sürdürmem bana neredeyse olanaksız görünüyordu. İyi ama öğretmen giderse öğrenci durur muydu? Onu da kaybederdim. Mübarek hatun mantosunu giymeye gitmesinden yararlanıp Jane'e tam tamına kaç yaşında olduğunu sordum. 18 yaşını bir ay geçmişmiş. Parmak hesabıyla sayıp 2 yıl 11 aydan önce reşit olamayacağını buldum. Bunca zaman nasıl geçerdi? Ayrılırken Bayan Prüfer bana o kadar anlamlı baktı ki elim ayağım birbirine dolaştı. Genç kıza ciddi bir tavırla güle güle dedi. Dinleyin beni ama. Dostunuz ihtiyardır ve sizi yalnız bırakabilir. Siz kendinizi asla yalnız bırakmayacağınız dair bana söz verirseniz ben de rahat edeceğim. Tanrı sizi korusun evladım. Kapıyı arkasından kapattıktan sonra gidişini görmek için pencereyi açtım. Gece karanlıkta ve siyah rıhtım üzerine kaymakta olan bulanık gölgeler fark ettim yalnızca. Kentin sonsuz ve boğuk uğultusu bana kadar ulaşmaktaydı. Bundan can sıkıntısı duydum. 10. ayrımın sonu. Sayfa 142.